Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala ahlihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi, her türlü lütfu keremi daima üzerinize olsun. Mahmud Sami Ramazanoğlu üstadımızdan okumalar programında yine beraberiz aziz dinleyenlerim. Bugün merhum üstadın yine Musahabe 6 adlı eserinden Süleyman Aleyhisselam'la ilgili bir bahsi okumuş olacağız inşallah. Önceki sohbetimizde Ebu Hüreyre radıyallahu anh efendimizin bir hadis-i şerifiyle bitirmiştik sohbetimizi. O da şöyleydi. Ebu Hüreyre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şu hadisi kutsiyi naklettiğini rivayet eder. Ey Ademoğlu, sen beni hatırlayıp zikredince bana şükretmiş olursun. Fakat beni unuttuğunda da nimetlerime karşı bir nankörlüğe düşmüş olursun. Muaz radıyallahu anh sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakleder. Ehli cennet, zikri ilahiden gafil olarak geçirdikleri her saat için cennette tahassür ve pişmanlık duyarlar. Aziz dinleyenlerim, Sami Efendi Hazretlerinin rahmetullahi aleyh adeta ihvanına, evladına veya bir başka tabirle müridanına, evlatlarına ezberlettiği hadislerden birisi de buydu. Cennet ehlinin cennette en çok tahassür edecekleri, pişmanlık duyacakları, eyvah diyecekleri şey dünyada zikirsiz geçen dakikalarıdır. Hemen hemen her sohbetinde zikir mevzuu geldiğinde merhum üstad bize bu hadis-i şerifi adeta ezberletmişti. Yine Ebu Musa radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder. Rabbi olan Allah Teala'yı zikredenle zikretmeyenin hali ceset ölüsüyle dirisinin durumu gibidir. Yani bir ölü cesetle diri ceset arasında ne kadar fark varsa yüce Rabbini zikredenle, hatırlayarak yaşayanla, zikretmeyen, hatırlamayan insanın farkı o kadardır. Allah Teala buyurur, beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Bana şükredin, küfran-ı nimette bulunmayın. Fezkürûni ezkürküm, veşkürûli ve la tekfurûn. Bakara suresinin 152. ayeti. Bu ayetin izahında da merhum üstad şöyle buyuruyorlar. Ey kullarım, siz beni tedellülle, yani boynu bükük olarak zikredin ki ben de sizi fazilet ve şerefinizi artırarak zikredeyim. Siz beni şükür duygusuyla zikredin ki ben de nimetinizi artırmak suretiyle sizleri hep hatırlamış olayım. Siz beni dua ile zikredin, ben de sizi duanıza icabetle zikredeyim. Siz beni ikrar ile zikredin, ben de sizi cehennem azabından kurtuluşla zikredeyim. Ve siz beni halkın içinde zikredin, anın ki ben de sizi meleklerimin içinde zikredeyim. Demek ki aziz dinleyelim, burada zikir konusunda çok geniş bir mana açılımı var. İnsan hangi halde, hangi mekanda, hangi zamanda Rabbini zikreder, hatırlarsa Rabbi de o hale karşılık farklı güzel bir hal, o zamandan daha güzel bir zaman, o mekandan daha güzel bir mekanda kullarını zikretmiş oluyor. Hadis-i şerifte buyurulmuştur ki, müminin üç kalesi vardır. Kale neydi? İnsanı düşmandan koruyan sığınaklar. Dolayısıyla mümin de bu üç kaleye sığınırsa düşmanlardan emin olur. Bunlar nedir? Zikrullah, yani Allah'ı her halükarda anmak. Kur'an ve mescit. Gerçekten insan Rabbini andığı zaman emindir. Kur'an'la buluştuğu zaman emindir. Mescitte olduğu zaman da yine insan emin bir konumdadır. Ve devam ediyor üstad. Akıllı kimse nefsini alçaltan, ölümden sonrası için amel yapan, dünyaya rağbeti kesip zühdle meşgul olandır. Cahil ise kendini unutup heva ve hevesine tabi bulunandır. Allah'tan başka şeyleri kalben unuttuğun zaman işte sen o zaman Rabbini hatırlamış, Rabbini zikretmiş olursun. Zikrin hakikatine gelince zikir anında mezkûr yani zikrettiğin varlıktan başka her şeyi unutabilmektir. Eğer zikrettiğinin dışındaki her şeyi unutarak hatırlıyorsan o zaman zikrin hakikatini bulmuşsun. Yani eğer insan Allah derken, Rabbini düşünürken onun dışındaki her şeyi kalben unuttuysa o zaman zikrin hakikatine varmıştır. Ama o zikirle beraber başka şeyler de araya girdiyse o zaman o zikir gerçekten karışık olan bir zikirdir. Hakikatine ulaşılmış bir zikir değildir diye ifade etmek istiyorlar. Hak yolunun yolcusuna gereken de ona gaye olan zikri hakikiye ulaşmaktır. Gerçek tevhid, batılı, hakkın dışında her şeyi bertaraf eder çünkü. Allah Teala peygamberlerden birine vahyetti ki, ben falanın ömrünü yarısını fakirlik, yarısını da zenginlik olarak takdir buyurdum. Ona sor, fakirliği mi önce ister, zenginliği mi? Peygamber o zatı çağırdı ve kendisinin zenginlik ve fakirlik hususunda muhayyer bırakıldığını haber verdi. O zat da ben bir hanımımla istişare edeyim diye izin istedi. Hanımına vardı. Hanımı ona önce zenginliği isteyelim dedi. Madem ki hayatımızın yarısı fakirlik, yarısı zenginlik olarak takdir edildiyse, efendi gel önce biz zenginliği isteyelim. Kocası ise zenginlikten sonra fakirlik çok güçtür hanım. Onun için gel biz önce fakirliği isteyelim. Zira fakirlikten sonra zenginlik ise hoştur. Nasıl olsa o fakirlik günlerimiz geçer gider bir gün ama arkası zenginlik olacaksa o zaman biz gel zenginliği tercih edelim. Kadın hayır dedi. Bu hususta sen beni dinle ve bana uy. Adam peygambere vardı ve ömrümüzün ilk yarısının zenginlik olarak takdir buyurulmasını istiyoruz. Cenab-ı Hak da onlara gerçekten zenginlik kapılarını açtı. Fakat kadın kocasına ben bu nimetin devamlı olmasını arzu ediyorum. Bu yüzden Rabbimizin mahlukatına karşı şefkatle ve sehavetle davranalım. Bunun üzerine de kendilerine bir elbise aldıklarında bir fakire de mislini alacak şekilde sehavetle yaşadılar. Bu suretle ömürlerinin zenginlikle takdir buyrulan kısmı tamamlanınca Allah Teala devrin diğer nebisine vahyetti ki ben o kulumun ömrünün yarısını fakirlik, yarısını zenginlikle takdir buyurmuştum. Fakat bu iki kulumu nimetlerime karşı şükredici bir halde buldum. Şükürse nimette ziyadeliği gerektirir. Kulumu müjdele ki ben onların ömrünün geri kalan kısmını da zenginlikle geçmesini takdir ettim. Zira yemhullahu ma yaşa ve yusbit ve indehu ümmül kitab. Allah kitap kendi katında olduğu için insanların kitabı, hayat kitabı kendi katında olduğu için oradan dilediğini siler, dilediğini de ipka eder. Dolayısıyla nimete şükür içinde olan bir kulun nimetini Rabbimiz ebedileştirir ve devamlılığını sağlar. Bu bölümden sonra merhum üstad şükürle ilgili bir bölüm açıyorlar ve buyuruyorlar ki şükür üç şekilde olur. Bir, dil ile şükür. Buna Rabbinin nimetini söyle ayeti celilesi temas etmektedir. Ve emma bi nimeti rabbike fehaddis. Rabbinin nimetlerini bol bol anlat. Rabbim bana bunu verdi. Rabbim bana bunu ikram etti. Bu bana Rabbimin lütfudur şeklinde dilin söylediği her şeyde elbette ki bir taraftan zikir, bir taraftan da şükürdür. Amellerin şükrüne gelince ayet-i kerimede İ'melû âle Davud'a şükra. Ey Davud ailesi şükrü işleyin. Bu da şükrün amelle yapılmasını ifade eden bir ayet-i kerime. Bir de hal veya kalp şükrü ise ve mâ biküm min nimetin fe minallah. size gelen bütün nimetler Allah'tandır. Nahl suresinin 53. ayeti. Yani kalbin o nimetlerin farkında olması, o nimetler içerisinde kalbin bir istirak halinde olması. İşte dille şükrü var, amelle şükrü var, bir de hal ve kalple şükrü var ki gerçek müminlik de bu üç şükrü beraber yapabilmek. Kalp o nimetlerin şükrü içinde istirak halinde olacak. Uzuvlarımız o nimetleri bir başka insanlara taşımak suretiyle şükür işlemiş olacak. Dilimiz de Rabbine karşı zikirle o şükürleri verenin Rabbi olduğunu hatırlamak suretiyle dil de şükredecek. Öyleyse insan kalbi olarak şükredecek, ameli olarak şükredecek ve diliyle de şükretmiş olacak. Yine bu girişten sonra, daha doğrusu bu izahlardan sonra merhum Sami Efendi Hazretleri tekrar Süleyman Aleyhisselam bahsine dönüyorlar ve şöyle devam ediyorlar. Şu ayet-i celile de Süleyman Aleyhisselam'ın hüthüt kuşuyla olan mükalemesini, konuşmasını beyan buyurur. Süleyman Aleyhisselam kuşu yitirdi ve tefekkadet tayır. Yani kuş Süleyman Aleyhisselam'dan kayboldu, gitti. Ve dedi ki, bana ne arız oldu ki hüthüt kuşunu göremiyorum. Yoksa kaybolanlardan mı oldu hüthüt? Allah'a yemin ederim ki, eğer bulursam ona şiddetli bir azap ederim. Veyahut elbette onu boğazlarım. Eğer şayanı kabul bir delil getirirse, o zaman da onu affederim. Süleyman Aleyhisselam'ın hüthüdü kuşlar çavuşudur. Kuşların sultanıdır. Pek hikmetli bir kuştur. Süleyman Aleyhisselam onu su aramak vazifesinde istihdam ediyormuş. Hüthüt kuşu cam gibi toprağın içini görerek suyun derinlik ve yakınlığını bildiğinden yeryüzünün suya en yakın olan tarafını haber verir, cinniler de derhal orada kuyu kazıp suyu getirirlerdi. Çünkü Allah Teala Süleyman Aleyhisselam'a diğer insanlara verilmeyen manevi bir saltanat verilmişti. Cinniler emrinde, rüzgar emrinde, hayvanların diline vakıf, dolayısıyla çok yönlü güçlere sahip bir peygamber. Hüthüt de arazide geziyor, adeta camın altından görür gibi toprağa bakıyor, orada bir suyun olduğunu işaretliyor ve hemen Süleyman Aleyhisselam cinnileri devreye koyuyor. Onlar da Süleyman Aleyhisselam'a işçiliğini yapıyorlar ve hüthüdün gösterdiği yerden suyu çıkarıyorlar. Süleyman Aleyhisselam seyahati esnasında bir mahalle namaz kılmak için inmişti. Su bulamayınca hüthüdü aradı. Baktı ki eğer buralarda bir su çıkan yer varsa hüthüd haber versin, biz de suyu bulalım ve onunla da abdest alıp namazımızı kılalım. Süleyman Aleyhisselam suya olan ihtiyacı namaz ve abdest için burada. Meğer ki hüthüt de havaya doğru bir cebelan yaptığında bir bahçede kendi gibi bir hüthüdü görüp onunla sohbete dalar. Civarda Belkıs'ın sarayı olduğunu söyler, onu göstermek üzere hüthütle birlikte gider. Arkadaş olduğu hüthüt. Sonra avdetinde mazeretini beyanla affını istirham eyler. Çünkü Süleyman Aleyhisselam kuşla konuşuyor. Peki neredeydin diyor. Diyor ki bir başka hüthütle buluştum. O da bana çok başka bir yer gösterdi. Neyi gösterdi ey hüthüt? Yakında Belkıs diye bir hanım var. Onun sarayını gösterdi. Süleyman Aleyhisselam bu mazereti söyleyince onu affeder. Ve Süleyman Aleyhisselam bilahare Belkıs'ı imana davet etmek üzere hüthütle mektup gönderir. Madem ki Belkıs'ın yerini sen biliyorsun ey hüthüt, götür bu mektubu ver. Niçin ey peygamber? Onu İslam'a davet ediyorum. Demek ki İslam'a davet bütün peygamberlerin vazifesi. Bulabildiği, erişebildiği her vasıtayla. Bazen Resulullah Efendimiz'e olduğu gibi bir sahabisine mektup veriyor. Onu Bizans'a gönderiyor, Mukavkıs'a gönderiyor, Habeş'e gönderiyor. Bir de Süleyman Aleyhisselam'da olduğu gibi Süleyman Aleyhisselam da hüthüdüne veriyor mektubu. Bu yakınımdaki Belkıs'a götür bu mektubu. Onu İslam'a davet ediyorum. Bu hususta ayet-i celilede tafsilat vardır. Cenab-ı Hak Azze ve Celle Süleyman Aleyhisselam'a kuşların, karıncaların ve diğer mahlukatın lisanını talim buyurduğu gibi Hatemün Nebiyyin Resulü Sekaleyn sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de yılanla konuşma gücünü vermişti. Yılanla Peygamberimiz konuşmuştu. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Enbiya-i İzam'ın mucizelerine camidir. Diğer peygamberlere hangi mucizeler verildiyse o mucizelerden bir pay Resulullah Efendimiz'e verilmiş ama ona has olarak da Kur'an mucizesi verilmiştir. Diğer mucizelerin yanında kıyamete kadar kalacak bir mucize Kur'an'dır. Süleyman Aleyhisselam devrinde güzel sesli, güzel görünüşlü bir kuş vardı. Bir adam bu kuşu 1000 dirheme satın alır. Yani o günkü parayla çok büyük bir meblağ. Bir gün bir başka kuş gelir ve bu kuşun kafesinin üstünde öter, sonra uçar gider. Bundan sonra da o güzel sesli kuş bir daha ötmez olur ve susar. Kuşun sahibi Süleyman Aleyhisselam'a gelip şikayette bulunur. Der ki ben bu kuşa 1000 dirhem para verdim. Ey peygamber, bu düne kadar güzel ötüyordu, şimdi ise ötmüyor. Kuşların dilinden sen anlıyorsun. Ben bu kuşu sana şikayet ediyorum. Süleyman Aleyhisselam, o kuşu bana getirin der. Kuşu getirdiklerinde Süleyman Aleyhisselam kuşa der ki, sahibin seni yüksek bir fiyatta satın aldığından onun sende hakkı var. Peki sen niye ötmüyorsun? Kuş cevaben, ey Allah'ın peygamberi ona söyle, ben bağımı çözmedikçe kafeste bulunduğum sürece asla ötmeyeceğim. Peki niçin der Süleyman Aleyhisselam? Kuş, benim ötüşüm evlat ve vatan hasretindendi. Ancak bir kuş geldi ve bana senin kafeslere konman güzel sesindendir. Susarsan, ötmezsen kurtulursun dedi. Ben de onun için ötmüyorum artık dedi. Süleyman Aleyhisselam bunun üzerine adama kuşun ne dediğini duydun mu dedi. Adamcağız, ben anlamam ey peygamber. Ne diyor peki? Kuş diyor ki, benim ötüşüm evlat hasretindendi. Ama meğer ben burada güzel sesim olduğu için hapsediliyormuşum. Onun için ötmeyeceğim diyor. Bunun üzerine adamcağız, ey Allah'ın peygamberi onu salıver. Çünkü ben onu sesi için kafese koymuştum dedi. Süleyman Aleyhisselam da 1000 dirhemini vererek kuşu kafesten bırakıverdi. Yani adamcağızın hakkı da zayi olmasın diye Süleyman Aleyhisselam al diyor. Sen bu kuşu serbest bırakıyorsun ama buna da para vermişsin madem al diyor paranı ben sana veriyorum bir peygamber olarak. Tabii burada da aziz dinleyenlerim Süleyman Aleyhisselam'ın farklı bir infakını görmüş oluyoruz. Kuş benim şeklimi ve sesimi güzel yapan, bana havada uçma kabiliyeti veren, kafeste de sabretme imkanı bahşeden Rabbimi tesbih ederim der ve uçarak gider. Süleyman Aleyhisselam der ki, eğer kuş sabretmemiş olsaydı feraha çıkamayacaktı, sabretti ve kurtuldu. Tabii bu kıssayla ilgili bir manevi yorum var merhum üstadın eserinde. Bu kıssada gerçekten nefsin sıfatlarından fani olup kurtulmaya işaret vardır. Zira kul zaruri ve kesin ölümünden önce kendi ihtiyarıyla ölmedikçe, kendini hemen ölecekmiş gibi ölüme hazırlamadıkça hayat-ı hakikiye vasıl olamaz. Şu dünyada hayatta yaşıyorsak insan kendi ihtiyarıyla, kendi arzusuyla adeta manevi bir ölümü seçecek ve ebedi hayata canlanacak. Tabii aziz dinleyenlerim, Kur'an-ı Kerim'de bu kıssa anlatılırken çok farklı yönlere temas edilmekte. Peygamber kıssalarında elbette ki daha sonra gelen nesiller için çok büyük ibretler var. Yoksa bir kısmı acaba burada haşa bir hikaye mi anlatılıyor gibi yanlış bir anlayışa, yanlış bir idrake kapılmamalı. Zira Kur'an-ı Kerim Süleyman Aleyhisselam'ın kuşlarla konuştuğunu, hayvanatla konuştuğunu bize açık bir şekilde beyan ediyor. Belki bu rivayetlerin arasında farklı rivayetler girmiş olabilir ama bir peygamberin hayvanatla konuşması da Yüce Rabbe zor değildir elbette ki. Rabbim dilerse hayvanatla da konuşturur, cemadatla konuşturur. Zira Resulullah Efendimiz'e de gelip hayvanlar dertlerini söylüyorlardı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların dertlerini dinliyordu, şikayetlerini dinliyordu. Kumlar dile gelip Resulullah'ın şehadetini söylüyorlardı ki bunlar tevatüren sabit şeylerdir. Yani biz dünyayı sadece bizim gördüğümüz şu beş duyudan ibaret olarak algılamamalıyız. Ve dünyayı sadece bizim bildiğimiz bu beş duyuyla da sınırlamamalıyız. Yüce Rabbimiz bize bu yönde bir ufuk genişliği lütfetsin ve ayet-i kerimelerdeki bu ilahi beyanatları güzel anlamayı, onlardaki hikmetleri de kavramayı bizlere nasip eylesin aziz dinleyenlerim.